Ayrım 29.
Bana ne zaman merhaba diyecek diye bekliyorum. Yüzüme bakmıyor çünkü. Merhaba Hüseyin filan diye selamı zorlamak da mümkün. Ama kızlar nasıl bir maç olacak diye seyrediyorlar. Sahneye çıkmak da beni utandırıyor, anlıyor musun? Baktım defterleri indiriyor. Üst üste yığdı, açtı, kapattı, bir şeyler yaptı. Kötü bir fasit vardı kullanmadığımız. Onu çıkarttı, bir takım toplamalar yapıyor. Neyse, akşamı ettik. Kızlar sessiz sedasız ayrıldılar. Hüseyin masasının yanındaki dolabın kilidini açtı. Meydan okumaya benzer bir tavırla bir şişe viski çıkarttı. Mutfağa yürüdü. Döndüğünde elinde iki bardak vardı. Birisini benim masamın üstüne koydu, karşıma geçti, oturdu. Ortak, bu iş yürümeyecek. Öyle görünüyor Hüseyin. Ortaklıkta en önemli şey güvendir. Ben bana güvenmeyen birisiyle ortaklık yapamam. Cümleyi tam hatırlamıyorum ama bu mealde bir şey. Hayretler içinde gururu kırılmış erkek adamı oynamasını seyrediyor, bütün bunları inanarak mı söylüyor diye merak ediyorum. İş dönüyor dolaşıyor, onu Selahattin'e şikayet etmiş olmam da düğümleniyor. Aramızda bir problem vardıysa onu ikimiz çözmeliydik. Ne ortadan günlerce kaybolduğunu, ne bizi ödeme yapamaz duruma soktuğunu hatırlamıyor gibi. Hani biraz daha ittirse, özel hayatıma ne karışıyorsun diyecek ki haklı. Doğulu batılı, kapitalist feodal, bütün değer yargıları iç içe, anlıyor musun? Bütünüyle kapitalist bir iş ilişkisi diye bakarsan, benim karısına ilişkin meseleleriyle hiç ilgilenmemem lazım. Gel gör, ortağı ve de kadın olmam nedeniyle, Makbule'nin de benden yardım istemesi hakkı. Dahası Makbule'nin bana ilişkin olası korkularını gidermek için ona ablalık etmek zorunluluğu duyuyorum. Kapitalist ilişki diye bakarsam neden bütünüyle gayri kapitalist yöntemlerle arkadaş aracılığı, ülkücü birlikteliği gibi yöntemlerle ortak olduk? Neden sarının parasını birlikte ödüyoruz? Neden o sermayedar oluyor da banka kredisini ben alıyorum? Neden onun kebapçı ziyafetlerini şirketten ödüyoruz? Neden defterler tutulmuyor? Bu arada argoyu mazur gör. Selahattin tarafından da dolduruşa getirildiğini hissediyorum. Besbelli ki Selahattin bunu kınamadığı gibi beni korumaya da almamış. Tersine, ne haliniz varsa görüne yatmış. Yani beni arslanın ağzına atmış anlaşılan. Bu dönem ülkücü hareketin Selahattin'i başgöz etmeye karar verdikleri dönem. Milliyetçi ve paralı iş adamlarının kızlarına onun adına talip oluyorlar. Mesele hareketi meşrulaştırmak ve finans sağlamak. O zaman bütün bunları bilmiyorum. Tek bildiğim beni istemiyor olmaları. Ama işin bu noktalara kadar gelebileceğine inanmam zaten gözlerimle görsem de mümkün değil. Ben hesabı çıkardım diyor, önüme bir liste koyuyor. Liste sarıdan aldığı ilk 10 bin lira ile başlıyor. Duvar kağıtlarından ataşlara kadar ne var ne yok bütün masrafları yazıyor. Bu masraflara benim maaşım da dahil. Bu toplamdan o güne kadar tahsil ettiğimiz paralar çıkıyor. Geri kalanı da zarar olarak bölüşeceğiz ki adam başına 800 bin lira gibi bir para tutuyor. Hüseyin bak biz nasıl anlaşmıştık. Sen başlangıç sermayesini ben emeğimi koymayacak mıydım? Sarıya olan borcunu da ben ödeyeceksem ben niye seninle işe girdim? Emeğinin karşılığı maaşımı neden senden borç almışım gibi değerlendiriyorsun? Şuraya sıraladığın kalemlere bak. Senin Turhan abiye ya da Selahattin'e ya da kime ise çektiğin kişisel ziyafetleri neden ben ödeyeyim? Selahattin'in adını andım ya, arslan kesiliyor. Selahattin'e feda olsun, o benim canım ciğerim. Kardeşim feda olsun, afiyet olsun. Ben sana başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bir kalem de ben alıyorum. Bak, buraya kadarki masraflar kuruluş sermayesi. Bu noktadan sonra kazandıklarımız zaten ikiye bölünüyor. Kazancımız masraflarımızı karşılıyor. Senin özel harcamaların, senin şirkete olan borcun. Ben sana değil, sen bana borçlusun, anlamıyor musun? Ben 5000 lira ile geçinmişim, sen 25000. Yüzüne gittikçe hainleşen bir ifade yerleşiyor. İçki de içiyor ya. Ben ürkmeye başladığımı hissediyor, var gücümle karşı koymaya çalışıyorum. Sonunda, Selahattin bu karıya dikkat et, çok akıllıdır demişti, deyiveriyor. Ama bizde karıya para yedirecek göz yoktur. Yüreğim zavallı yüreğim, deli gibi çarpmaya başlıyor. O müthiş duygu, vıcık vıcık kirlenmişlik duygusu her tarafımı sarıyor. Patroniçe olmak zor kızım, hamama giren terler. Bak biz böyle işlere kalkışıyor muyuz? Ha ha ha. Bu Nilgün'dü. Benim şikayetim iş hayatından değil ki diyemiyorum. Biliyorum ki bütün bu rezillik sonunda alacak borç davasına indirgenecek. Yüreğimdeki kokuşmuşluk duygusunu kimselere anlatamayacağım. Hüseyin adam akıllı sarhoşluyor ve ağzından kaçırıyor. Levent'te 3 aylığına mobilyalı bir daire kiraladım. Karı sanıyor ki ona ev aldım. Ben de ev alacak para var mı? Olsa ona niye alayım? 2 tane evladım var benim. Gözümün önüne o yoksul küçük kızın saçları omuzlarında fotoğrafı geliyor. Yüreğim burkuluyor. Sadece ama sadece italikleyebiliyorum. Allah belanı versin. Bu arada söyleyeyim. Hüseyin bundan birkaç ay sonra bir kalp spazmı geçirdi ya da öyledendi. Kızı babasını ziyarete gittiğinde karısının ona bakmadığını görüyor. Günay abla vallahi babama kuru pasta getirmiş. Yoğun bakımdaki adam kuru pasta yiyebilir mi? Güler misin, ağlar mısın? Neticeten kız eve geliyor. Makbule Hanım'dan bir tavuk haşlamasını istiyor. Makbule tavuğu haşlıyor. Bunlar yani Makbule kızı, oğlu, ellerinde tavuk, Hüseyin'in başına çörekleniyorlar. Hüseyin'in karısı, kızın adını unuttum. Aysel miydi neydi, bu işe fena bozuluyor. Orada ne aradıklarını soruyor. Kızı da, o aralarda karnı burnunda hamileydi. Fena halde öfkeleniyor, Aysel'in üzerine yürüyor. Sen annemin yuvasını yıktın. Küçük kızı pataklıyor. Doktorlar, hemşireler araya giriyorlar. Netice-i kelam, Aysel Hüseyin'in yanına giremez oluyor. Bu arada da Levent'teki evin kira süresi bitmiş, Hüseyin hastaneden çıktığında tekrar Makbule Hanım'ın yanına dönüyor. Küçük gelin, zavallı, yediği kazığın farkına varıyor. Yanına koymayacağım diye ter ter tepiniyor. Hüseyin nikahlı kocası ya, polisler çağırıp Makbule ile zina halinde yakalatmaya çalışıyor. Bunları nereden biliyorum? Makbule'den. Makbule bana her gün senin iyiliğini unutamam diye telefon ediyor. O gün para vermiştim ya. Yakınıyor. Bu yaştan sonra bir de Hüseyin'le basılmam eksikti. Bu kadın bizi konu komşuya rezil edecek. Hüseyin karısına haber gönderiyor. Biz ülkücüyüz, adamın ayağını yerden keseriz. Söyleyin orospuya, efendi gibi boşansın, bacaklarından ikiye ayırmayayım onu. Kızcağız tırsıyor. Hüseyin, ben 800 bin lira ödeyemem, 10 bin lira bile ödeyemem. Sırıtıyor. Ben de ödeyemem ortağ, vallahi kuruşum yoktur. Biz birbirimize müteselsil kefil değil miyiz? Birimizden alamadıklarını diğerimizden almazlar mı? He, sırıtıyor. Ev Makbule'nindir. Araba kızın. Başım dönüyor, midem bulanıyor. İleride bir standart sapma işareti var, bir sigma. Kahkahalarla gülen açık bir ağıza benzetiyorum. Hadi gel eve gidelim dedi Şiran. Orada konuşuruz. Eve mi dedin? Benim eve gitmem lazım, babam çağırmış. Sen git, daha sonra konuşuruz. Tek başına ne yapacaksın? Gel işte. Kaldırımda duruyorlardı. Şiran'ın gözleri etrafı tarıyordu. Rodoplu, içine sinmiş polis korkusundan kaynaklandığını çok sonra anlayacaktı. Rahatsız ederim, gece dönmem zor olur. Biz seni bırakırız. Gittikçe daha çok kirleniyormuş gibi görünen dolmuşlar, kararıyormuş gibi görünen insanlar, üst üste yığılı ayakkabılar. Üstüme dikilen gözler, sorular, fısıldaşmalar bekledim diye anlattı. Bizde olsa böyle olurdu. Kapı çalınacak, evin oğlu yanında bir kadın arz-ı endam edecek de kimsenin kılı kıpırdamayacak. Mümkün değildi. Ama öğrenler hoş geldin deyip gülümsemekten başka tepki göstermediler. Yemek masasındaydılar. Biraz daha sıkıştılar, yer açtılar. Önüme bir tas çorba kondu. Sonra da közlenmiş, yumurta kırılmış bir patlıcan yemeği. Baba Kanuş, biz buna Baba Kanuş deriz. Baba Kanuş diye tekrar etti. Hayriye anne tabağı işaret ederek, elinize sağlık. Doydun mu Günay kızım? Bu babaydı. Doydum efendim, teşekkür ederim. Müsaade edersen biz Şiran oğlumla biraz konuşalım. Ayağa kalktım. Estağfurullah. Erkekler salona çekildiler. Ben kadınlar ve çocuklarla kaldım. Doktorun geciktikçe geciktiği bir bekleme odasındaydık sanki. Göz göze geldiğimizde birbirimize nazikçe gülümsemekle yetiniyorduk. Sonunda dayanamayıp da soru soran ben oldum. İsimler, okullar, kimin kimin nesi olduğu. Aradan bir buçuk saat geçti. Salonun kapısı açıldı, Memduh amca çıktı. Kızım kusura bakma, seninle alakadar olamadım. Siz kusura bakmayın, rahatsız ettim. Müsaade edersen ben yatacağım. Estağfurullah efendim, müsaade sizin. Memduh amcanın arkasından Şiran çıkıyor. Yüzü gerilmiş gibi. Onu diğerleri izliyor. Çay içtiniz mi? İçtik, sağ ol. İzin istemek için ortalığın yatışmasını bekliyorum. Bu arada Çiçek salona döşekler taşımaya başlıyor. Belli ki yatacaklar. Ben kalksam artık. Kalmaz mısın? Çocuklarla beraber yatarsın. Bir başka zaman, bu akşam gideyim. Ben seni bırakırım diyor Şiran. Annesinin biraz Türkçe anladığını keşfediyorum. Kürtçe bir şeyler söylüyor. Kalsın bizimle yatsın diyormuş. Teşekkür ediyorum, işe gitmem gerektiğini söylüyorum çıkarken. Ben geleceğim diyor Şiran Supi'ye. Tamam Şiran abi. Arabaya girerken yağmur çiseliyor. Başına dert oldum. Buna cevap vermiyor. Yarın babayla anneyi Yalova taraflarına götüreceğim. Tatile mi? Aranıyor diyor. Burada kalmaması lazım. Kim aranıyor? Memduh amca mı? Tutuksuz yargılanıyordu. Tutuklama emri çıkmış. Neden yargılanıyordu? Adam öldürmekten. İdamla yargılanıyor. Öndeki arabanın cama fırlattığı çamurlu su yüzüme çarpan tokatla eşleşiyor. Çocukluğumdan bir anı, gri bir gün, kalabalıklar, insanların arasından beni çeken bir el. O tarafa bakma, adam asmışlar. Sonra bir doğum günü sabahı eve gelen gazeteler, Adnan Menderes'in dar ağacındaki resmi, muhayyelen bana oyun oynuyor. Memduh amcanın o muhteşem başını yana düşmüş görüyorum. Beyaz saçları bedeni döndükçe hafif dalgalanıyor. Az önce yanında oturuyordum, tabağıma yemek koyuyordu. Şiran'ın direksiyonu tutan parmakları kas katı, eklemlerinin rengi atmış, uzanıyor bir kaset alıyor. Marşımsı bir ezgi. Ser fıraskın, ser fıraskın. Bir de kurdara azad ediyor, onu anlıyorum. Kimi öldürdü? O kimseyi öldürmedi, az kalsın kendisi ölüyordu. Komplo kurdular, yazıhanesini taradılar. Bave yaralandı. Bizden birkaç kişi daha yaralandı, bizimkiler karşı ateş açtı. Onlardan bir kişi öldü. Yalancı şahitler buldular, işi tersine çevirdiler. O anlatıyor ve ben görüyordum. Sapsarı tozlu bir coğrafya, kavurucu sıcak altında can çekişen bir sokak. Kat kat giyimli, tıraşlı, kavruk yüzler. Çağımızda olduğumuzun tek belirtisi kaleş teknolojisi. Ot bitmeyen sokaklarda sürüklenen hantal bacaklar. Baskın, ölüm kusan namlular. Kan. Tozda topaklanan kan, yeri göğü inleten ağıtlar, uyuşuk jandarma, Hüseyin'den avukat, Selahattin'den hakim, hiçbir doğrunun asla tescil edilemediği adalet sistemi. Onlar kimlerdi Şiran? Hasım aşiret, babam çok güçlüydü, seçimlerden önce ortadan kaldırmak istediler. Demokrat partililer yani, o zaman öyleydi. Şahitlerin yalan söylediğini ispat edemediniz mi? 7 tanesi geldi, babamın elini öptü. Diğerleriyle uğraşıyoruz, para lazım. Anlıyorum ki şahitleri doğruyu söylemeye ikna etmek yetmiyor. Yalancı şehadetten içeri girdikleri zaman hem kendilerine hem de ailelerine bakmak lazım, para işi. Sen neredeydin? Suat'la ben buradaydık, Haydarpaşa Lisesi'nde. Babam yatılı göndermişti, Supi de okuldaydı, bir tek Apo vardı. Yalnız yakalandığını ima ettiğini anlıyorum. Vicdan azabı çekiyor olabilir mi? Ölü sayısı eşitlendi mi bari, yoksa kan davası sürüyor mu? Eskiden olsa sürerdi. Onların gençleri de devrimciler. Artık sürmüyor. Dilimin ucuna kadar geliyor. Şimdi artık başka nedenlerle adam öldürüyorlar. Bana öyle bakma. Devrimcilere pislik atıyor değilim ama ölüme, öldürmeye yalama olunan bir dönem, bir coğrafya olabiliyor. Nitekim hatırlarsın, bundan bir yıl kadar sonra Hakkari'de Barzani taraftarları Suriye'ye geçmeye çalışan Talabani'nin Kürdistan Yurtsever Birliği peşmergelerine pusu kurmuşlar. Yüzlercesini öldürmüşlerdi. Celaliler diyorlardı. Ne o Talabani'yi? Caş. Hain işbirlikçi yazanın notu. Olarak görüyorlarmış. Nasıl oluyor da bilmiyoruz, nasıl oluyor da duymuyoruz. Örenleri tanımamışlar. Nefret dolu nalanla karşılaşmamış olsam, olayı kınayan Rızgari gazetesinden hiç haberim olmayacak. Nalan'ın elinde görmüştüm. Türkiye Cumhuriyeti filan değil, düpedüz vahşi batı. Beni İstanbul'da bir süs bebeğine indirgeyen resmi tarihten nefret ediyorum. Resmi tarihten, resmi coğrafyadan, resmi edebiyattan ve galiba hepsinden öte resmi basından. Aptal yerine konulmaktan, uyutulmaktan nefret ediyorum. Ben bu devletin öğretim üyesiyim ve bu cüretten nefret ediyorum. İyi ki ayrıldım üniversiteden. İyi ki ayrıldım. Hiç değilse gençleri uyutmakta dahlim olmayacak. Eve geliyoruz. Şıran otomobilin kapısını kilitliyor. Belli ki yukarı gelecek. İlk defa gelecek. Dağınık mı bıraktım diye meraklanıyorum. Ama o etrafa bakmıyor bile. Kahve yapıyorum. Sana evden kakule getireyim. Mırra yapalım. Ne olduğunu anlatıyor. Memduh amca o gün götürdüğün yerde korunabilecek mi? Akrabalara söylemeyeceğiz. Akrabalara mı? Biri çıkar ihbar eder bakarsın. Aman Allah'ım. Ben öbür sabah burada olurum diyor Şiran. Ben gelince Hüseyin'le konuşuruz. Ne konuşuruz? Olur mu canım öyle önüne bir kağıt koyup bunu öde demek? Defterlere bir doğru dürüst bakalım hele. Şirket protokolüne bakalım. Defterlerde hiçbir kayıt yok. Önce onları işlesin görelim. Onun ülkücü bantları var Şiran. Sen karışmasan daha iyi olur. Hele de bu durumda. Bana ne yapmam gerektiğini söylersen ben yaparım. Hafifçe sarsılıyor ama konuştuğunda sesi sert. Biz onun gibi çok faşist gördük. Keşke faşist olsa diye italikliyorum. O bile değil. Kalkıyor, tam çıkacakken elini bulucunun cebine atıyor, bana dönüyor. Senin paran yoktur. 1000 lira uzatıyor. Gözlerime inanamıyorum. Ben senden nasıl para alırım? Aynen öyle düşünüyorum. Ben Şiran'dan nasıl para alırım? Ben kimseden nasıl para alabilirim? Nasıl gururuma yediririm? Yüzüm nasıl bir hal aldıysa çıkmaktan vazgeçti, geri döndü. Küçük burjuva gururu diye gülümsedi. Elini omzuma attı, kızların omuzlarını sıktığı gibi sıktı. Bu parada senin de hakkın var. Saçmalama, senin paranda benim nasıl hakkım olabilir? İnsan değil misin? Emeğinle üretmiyor musun? Elbette hakkın var. Sen benim derginin kapağını düzenlerken para aldın mı? Ne münasebet. Almadın. Çünkü senin eğitiminde benim de hakkım var. Aynı şekilde benim bulduğum parada da senin hakkın var. Aklıma Marx geliyor. Para bir taraftan insanın ve doğanın sahici güçlerini soyut fikirlere ve dolayısıyla eksikliklere dönüştürürken, diğer taraftan da sahici eksiklikleri ve sanıları, yani insanların sadece hayallerinde yer alan güçleri, gerçek güçlere dönüştürür. Para sadakati ayıba, ayıbı erdeme, köleyi efendiye, efendiyi köleye, cehaleti akıla, aklı cehalete dönüştürür. Ayıbı erdeme mi dönüştürüyorsun? Sesim fısıldıyormuşum gibi çıkıyor. Ne dediğini anlamıyorum diyor. Ama bu para benim emeğim de değil. Sömürü düzeninin bir ürünü. Ben insanca kazanmıyorum. Sen de insanca parasız kalmadın. Öbür gün görüşürüz. Bıraktı çıktı. Yarım dakika geçti geçmedi zil çaldı. Kimdi o eşkıya kılıklı herif? Kürt müydü neydi? Allah'tan cevap beklemiyor. Buzun var mı? Olması lazım. Nilgün gidiyor. Önümdeki ilk koltuğa oturuyorum. Dizlerim titriyor. Birileri para veriyor, birileri para alıyor. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına. Ama tevekkül mümkün değil. Bir oluşumda kötü gidebilecek bir şey varsa mutlaka gider. Murphy Kanunları, Madde 5. Pa arın şahane bir biçimde iflasını kimse durduramaz. Defterler işlense de işlenmese de durduramaz. Ömrümün geri kalanı borç ödemekle geçecek derken haciz diye bir müessese olduğunu hatırlıyorum. Alacakaranlıkta kapım yumruklanıyor. Menteşelerinden fırlayacakmış gibi yumruklanıyor. Aç polis! Yataktan fırlıyorum, göğüslerim açıkta. Bulabildiğim ilk gömleği üzerime geçiriyorum. Bu defa da geceliğin kumaşının ince olduğunu, bacaklarımın görüneceğini düşünüyorum. Üstümü giymem lazım. Yumruklar şiddetleniyor. Bütün apartmanın ayağa kalktığını duyuyorum. Hanım, kapıyı aç. Ben açarken karşı komşu kapatıyor. Gözlerinde o korkaklara özgü hain bakış. Kim bilir benim gözlerim ne halde. Karşımda Hüseyin'in ikiz kardeşi duruyor. Üniformalı. Onun arkasında bir Hüseyin daha. Kanca gibi bir haciz memuru. Onun arkasında da eli belinde kız kardeşi, avukat. Beni itip içeri giriyorlar. Hacize geldik. Fransız ihtilalinde ya da 1917'de aristokratların evlerini yağmalayan aç yığınlara benziyorlar. Koparıyorlar, çarpıyorlar, yerlere fırlatıyorlar. Hacı Hüsrev kaçkını avukat kadının elinde iç çamaşırlarım, markalarına bakıyor. Daktilomun üzerinden kağıtları yırtıyorlar. Küpe çiçeği kırılıyor, akide şekerleri yerlere dökülüyor. Bir saat içinde ev bomboş, duvarların kiri ortaya çıkmış. Gazetelere dokunmamışlar, onlar bir köşede yığılı. Yatağımın başlığı gitmiş, somyası duruyor. Ampuller duyların altında çıplak. Artık bana bir köşeye sinip odanın ortasına düşecek bombayı beklemek kalıyor. Ölümcül bir çaresizlik. Dostlarım uzak hayaller gibi. Şiran kasabaya inmiş, Selahattin dağların ötesinde parti kongresinde. Yüzlerini bile çıkaramıyorum. Derken komşumdan bir çığlık, bir çığlık daha. Li li li li sesleri duyuyorum. Apartmanın kadınları boşalıyor. Sindiğim köşeden doğrulup kapıya sürünüyorum. Aralıktan görüyorum Hüseyinler. Bu defa da askeri üniforma giyinmişler. Çoluk çocuk herkesi evlerinden çıkarıyorlar. Apartmanın önündeki meydanda birbirimize sokuluyor, titreşiyoruz. Erkeklerimiz yok. Alt komşumun küçük kızına sarılmaya çalışıyorum. Çocuk çığlıklar atıyor. Her bir sokağın başında bir cemse. Onlarca asker, mangalarca asker, bölüklerce asker boşaltıyor. Süngüleri güneşte pırıl pırıl. Apartmana dalıyorlar. Süngüleri, perdeleri yırtıyor. Aynı anda bütün camlar açılıyor. Koltuklar, kanepeler, televizyonlar, tencereler, tavalar aşağıya atılıyor. Bir sağa bir sola dalgalanıp başımızı korumaya çalışıyoruz. Kalorifer dairesinden önce incecik sızan duman büyüyor. Dışarı çıkan son askerle birlikte apartmanı alevler sarıyor. Li li li sesleri büyüyor. Ağzımı açıyorum, avucumu dayıyorum. Ben de başlıyorum lilandın çekmeye. Li li li li. Hızlı, daha hızlı. Makbule'nin lanet annesi Hüseyin yüzlü bir asteğmene köpekliyor. Oğlum, şimdi biz nereye gideceğiz? Nereye giderseniz gidin. Cemselerine biniyorlar, motor sesleri uzaklaşıyor. Etrafıma bakınıyorum, komşu apartmanların perdeleri birer birer çekiliyor. Panjurlar kilitleniyor. Esnaf kepenklerini kapatmış, Nilgün Bülent'in sergisiyle uğraşıyordur. Kimsem yok. Ne polisim, ne askerim, ne avukatım, ne hakimim, ne de başıma gelenleri iyi insanlara duyuracak basınım. Açım. Şıran'ın verdiği 1000 lira da kayboldu. Bulgurum yandı. Kötü alüminyum tencerem eridi. Üniversite başbakanlık kadar uzak. Ancak merdivenlerinin dibine kıvrılıp dilenebilirim.